gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Güzel bir girişin ardından selam ve sevgilerimizle programımıza başlıyoruz. Yeni dönemin ilk bir sorun var programında birlikteyiz ve çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. 1990'lı yılların sonları 2000'li yıllarda hayatımıza anlam katan, hayatımıza güç veren ezgilerin duayeni Sayın Eşref Tiya Terzi hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum, eksik olmayın.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah.
Çok şükür, elhamdülillah, iyiyiz, hamdolsun Rabbimize, şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Sizler de iyiyiz, sizlerle daha iyiyiz. Hocam, yayınımıza başlamadan, sorularımıza geçmeden Sümeyra Hanım'a ilk soruyu ben sorayım istedim bu sefer. Eşref Tiya Terzi kimdir, neler yapmıştır ve neler yapıyor? Kısaca bahseder misiniz kendinizden?
İstanbul doğumluyum, 1969'un sonları, 70'in başları gibi. Aslında tam doğum tarihim belli değil. Annem işte yılbaşına yakın bir zamanda oğlum diyor. Kardı, soğuktu. Çok uğraştık ama hastaneden o günlere ulaşamadık tam ne zaman doğmuşum. Evet. Ama 69 ve ayın 24'ü noktasında böyle bir ittifak var gibi. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İlkokulu, liseyi, üniversiteyi Marmara'da, ilahiyatta bitirdim, mezun oldum. 1989-88'den beri müzikle iştigal ediyorum. Birçok albüme imza attım. Kendim solo albümler yaptım. Koro albümler yaptım arkadaşlarla beraber ve 100'den fazla albümde Marmara Müzik Yapımı olarak imzamız var. Böyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar geldik diyelim.
Evet, elhamdülillah.
Evet hocam, sizi aramızda görmek bizi çok mutlu etti gerçekten. Biz de uzun bir aradan sonra yılın ilk programını sizin gibi özel bir isimle başlattık. Allah'a şükürler olsun. Yıllardır müziğiyle evlerimize misafir olan Sayın hocamızı bugün de bu program vesilesiyle, sohbetiyle konuk etmek istedik. Hocam, birçok insan sohbete Hazreti Musa'nın duasıyla başlar. Biz de bugün yılın ilk programına bu duayla başlayalım istedik. Gud Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri, vahlül ugdeten min lisani yefkahu gavli. Rabbim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır ve dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Şimdi hocam, Duanın sonunda geçen bu sözünü anlatmak konusunda müziğin çok etkili araçlardan biri olduğunu biliyoruz. Siz de mesajınızı müziğinizle veren kıymetli sanatçılarımızdan birisiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bir de duada dilimdeki düğümü çöz ifadesi geçiyor. Yani bunu sözün anlaşılmasına engel olan her ne sebep varsa onu ortadan kaldır şeklinde düşünürsek, siz müziğinizi yaparken sözünüzün anlaşılmasına engel olabilecek ne tür düğümlerle karşılaştınız diye sorsak hocam. Ve tabii Allah'ın yardımıyla bu düğümleri nasıl çözmeye çabaladınız?
Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz müzik yapmaya başladığımız zaman şu andaki algılardan uzak bir hitap ettiğimiz bir toplum vardı. Çok kolay değildi. Yani 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hatta 30 yılı aşkın bir süre öncesinden bahsediyoruz. İçinde bulunduğumuz camia müzik konusunda çok mesafeli, bir müzikle alakalı bir geleneksel merkeze oturttuğu bir şey yok. Sadece işte sorduğum sarı çiçeğe ilahileriyle büyüyen bir nesil var. Ama bir kadim toplumla, kadim geçmişle bir bağı koparılmış bir neslin çocuklarıyız bizler. Hal böyle olunca dilimiz de geçmişten koparılmış, yazımız geçmişten koparılmış, kültürümüz geçmişten koparılmış, sokaklarımız, şehrimiz, oturduğumuz yerler kültürümüzden koparılmış. Dolayısıyla müziğimiz de geçmişimizden koparılmış ve aslında bir kimlik bunalımı içerisinde bir toplumumuz. Hala bu kimlik bunalımımız devam ediyor bence. Bu sadece 30-40 yıllık bir bunalım değil, bu 150 yıllık, hatta 200-250 yıllık bir bunalım bu. Şimdi bunun içerisinde, bizim yaşadığımız zaman dilimi içerisinde tabii müzik, bulunduğum camia içerisinde, dindar camia içerisinde çok şey karşılanan bir müzik değil. Yani müziğe karşı bir mesafe var dindar kesimde. Tabii normal insanlar tabii müzik dinliyorlar, arabesk vesaire evlerde dinleniyor ama hani İslami camiada bir müzik kültürü falan yok. Hal böyle olunca biz eserlerimizi yapmaya başlayınca tabii ciddi bir tepkiler oluştu. Müzik helal midir, haram mıdır? İşte şuna göre mi helaldir, buna göre mi haramdır? Bu bizim tabii bayağı bir şeyimizi aldı. Doğrusu çok zamanımızı aldı, bir enerjimizi aldı. Fakat tabii biz yani burada ne yapmak istediğimizi biliyorduk, amacımızı biliyorduk. Amacımız neydi? İnsanlara bildiğimiz, en iyi yaptığımız yolla mesajımızı ulaştırmak. Benim de yapabildiğim kabiliyetim bu yönde. Müzikle kendimi ifade etme yolunu seçtim. Zaten müzik benim için böyle bir şey. Yani insanlar bir şekilde kendilerini ifade etmek isterler. Yani kimi yazar, kimi çizer, ressamdır, kimi konuşur, hatiptir. Kimisi iş alanında yaptığı başarısıyla kendisinden söz ettirmek ister ve o işiyle ön plana çıkmak ister, onunla hizmet etmek ister ya da kendisini öyle ifade eder, öyle rahat hisseder. Bu müzik benim için bir anlatım dili aslında. Bu dille kendimi ifade etmeye çalıştım ve bunu da yapmaya çalışıyorum. Ama şu andaki tabii toplumun geldiği nokta daha anlaşılır, daha ne dediğimizi anlayabilecek nitelikte belli bir seviye, müzikal olarak da belli bir seviyeye ulaşıldı. Şimdi tabii daha rahat ama siz ne zorluklardan geçtiniz tarzında sorduğunuz için en büyük zorluk tabii ilklerden olmak. Yani ilk bir şeyleri yapıyor olmak ve bunun tepkilerini göğüslemek zorunda olmak. Bu tabii bizim için yorucu, zor zamanlardı. Kimisi kabul etmek istedi, kimi etmek istemedi. Kimisi işte bir takım lakaplar, isimler taktı. Yeşil pop dendi, on dendi, bu dendi. Küçümsenmeye çalışıldı. Ama çok derinden gelen o sevgiye engel olamadı yani hiç kimse. Bizim dediğimiz televizyonlar bile çok uzun zaman bu müziğe şey baktılar. Yani mesafeli davrandılar. Ama gelinen noktada onların çocukları da, onların yakınları da, kendileri dahi bu müziği dinlemekten ve hayatlarının merkezine koymaktan alıkoyamadılar. Çünkü neden? Bu bir ihtiyaçtı. bu bir ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline de gelmişti. Çünkü insanların bu motivasyona ihtiyacı vardı. Bizim müziğimiz bu motivasyonu belli bir dönem sağladığını ve hala sağlamaya devam ettiğini düşünüyorum ben.
Evet hocam. Siz şey dediniz, hani benim kendimi ifade etme dilim müzik. Galiba birçok insanın da anlama dili de müzik. Yani ben müzik dinlemeyen herhangi bir insanla karşılaşmadım neredeyse. Evet, farklı tarzlarda dinliyorlar belki ama bütün insanlar herhalde bir müziğe karşı bir yatkınlığı var.
Var var. Çünkü neden? Şöyle, kainatta aslında bir bizim tam olarak duymadığımız, tam kulaklarımızın duyum eşiğindeki olan yerlerde aslında bir musiki var, bir müzik var, bir ahenk var. Biz bundan dolayı aslında çok rahatsız olmuyoruz. Normalde bir orkestra gibi düşün kainatı. Aslında müthiş bir orkestra bir müzik çalıyor. Arada detone sesler olmadığı için o kadar bir ahenk, o kadar bir güzellik, o kadar bir uyum var ki biz bundan rahatsızlık duymuyoruz. İşte rüzgar esiyor, yapraklar ona cevap veriyor. İşte anlatamıyorum. Buna tek detone ses, insanların çıkardığı, o arabalarından çıkardığı korna sesleri vesaireler. Bunlar bizi rahatsız ediyor ama oysa kainatta bir orkestra zaten var. Bu müzik zaten var. Ve bir ayet var biliyorsun. Debelenip duran hiçbir varlık yoktur ki Allah'ı zikretmesin. Şimdi bunlar çeşitli şekillerde her varlık Allah'ı zikretmekle devam ediyor. Ve bunların çıkardığı bir ses var ve bu bir musiki aslında. O yüzden biz müziğe, musikiye yatkın bir varlıklar olarak doğuyoruz. Bir de biliyorsunuz Eles bezminde Allah'ın ruhlara bir hitabı var. Elestü bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Aslında bütün kainattaki güzel olan müziğe olan ilgi alaka bu Elestü bir Rabbikum'daki o güzelliğe ulaşabilmek için bir arayış aslında. Yani herkes o hitabı aramaya çalışıyor. O musiki, o güzelliği aramaya çalışıyor. O yüzden böyle yaratılıştan ve ruhlar aleminden gelen bir müziğe karşı bir yatkınlık insanoğlunda var. Bu bir gerçek. Dediğiniz doğru. Yani o yüzden biz kendimizi böyle ifade ediyoruz. Bazı insanlar musiki dinleyerek de kendini ifade etmiş oluyor ya da aynı frekansta, aynı noktada bir şekilde dinleyicilerimizde müziği yapanlar, icra edenlerle dinleyenler buluşuyor. Böylece hayatımıza devam ediyoruz.
Evet, çok güzel açıkladınız hocam. Yani kainatı bu gözle, bu perspektifle bakmak gerçekten insanın manevi açıdan da çok doyuran bir tarafı var. Tabii hocam, müzik insanlar arasında hani ilişki kurabilmenin en sağlam köprülerinden biri. Öyle ki hani az önce doğumdan itibaren dediniz ya, yani anne karnında böyle temas edemediğimiz bir bebeğe bile müzik ya da ses yoluyla ulaşabiliyoruz. Yani böyle bir içsel bir tarafı da var aslında. Sizin müzik köprünüzde de halkın acı ve sorunlarından beslenen, toplumun içinden çıkmış bir sesleniş söz konusu. Siz toplumla bu bağı kurmaya çalışırken toplumun duygularına mı yoksa düşüncelerine mi hitap ediyorsunuz? Sizce hangi yöntem insana ulaşmada daha etkili hocam?
Her ikisi de ya. Yani hem duygusu hem düşüncesi. İnsan düşünen bir varlık yani. Sonuçta o düşündüğü şeylerden bir anlam çıkarmıyorsa, o bir gönlüne bir akmıyorsa, çünkü önce o süzgeçten geçiyor aslında. İkisine de hitap etmeli. Bir insan, bir düşünür, bir yazar, bir fikir adamı, bir sanatçı insanların hem zihnine, hem fikrine, hem de gönlüne hitap eder. Hitap ederse karşılığını bulur, bir aks bulur, bir karşılık bulur. Biraz önce doğum dediniz, evet, yani benim bir sözüm var, yani bu söz bana aittir aslında. Hayat iki melodi arasındadır diye. Bu hem doğumda kulağımıza ezan okunur biliyorsun, hem de öldüğümüzde selamımız okunur. Hayat iki melodi arasındadır aslında. Bu melodi arasında bir yaşamı hepimiz sürdürüyoruz. O yüzden ben kendimi ifade ederken tabii ki fikriyat olarak insanlarla bir fikriyatımı paylaşmak üzere bir yola çıktığıma göre önce düşünsel olarak zihinlere hitap etmişim. Ama zihinlerdeki şey gönüllere hitapla kalıcı hale gelebilir.
Evet, doğru hocam. Hocam siz bir aslında müzik hareketi başlattınız. Bu müzik hareketine bugünkü gözle baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Ya çok iddialı olur hani bizimle başladı. Çünkü bizim arkadaşlarımızla beraber hani beraber çıktığımız, yola çıktığımız arkadaşlarımız var. Sadece camiamızda ezgi kültürü ya da bu tarz özgün eserlerin sadece Eşref Ziya'ya mal ediliyor olması doğru bir şey olmaz. Yani yaklaşım olmaz. Çünkü hani beraber hareket ettiğimiz, bizimle beraber aynı jenerasyon arkadaşlarımız da var. Onlara haksızlık olsun istemem. Onlar da kendileri çok güzel hizmetler, çok güzel eserler verdiler ki benim de hani dinleyip sevdiğim, rastladığım zaman mırıldandığım eserler bunlar. Onu önce bir parantez açıp söylemek istiyorum. Soru neydi? Ben onu tekrar.
Yani şu an baktığımız zaman, geçmişe baktığımız zaman bu müzik hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seyrini yani
Ha
20
evet.
yaşındaki Eşref Ziya ile bugünkü deneyimli Eşref
Tamam.
Ziya'nın bakış açısındaki farklılıklar
Tamam,
nelerdir hocam?
anladım. Ya şimdi tabii ki biz müziğe ilk başladığımızda ciddi manada biraz önce de bahsettiğim gibi bir bilinmezlik, bir örneksizlik var. Yani bir örneğimiz yok. Dediğim gibi annemin dinlediği sordum sarı çiçeğe. Annem babam var mıdır? Şimdi buradan ya da ailemde abilerimin dinlediği arabesk müzikler var. Yani kulağımızın dolgunlaştığı müzik şeyleri bunlar. Şimdi buradan gelip bir müzik kültürü oluşturmaya çalışmak kolay bir şey değil. Bir sürü engeller var, zihinsel engeller var, dini işte bir takım yaklaşımlar var, insanların örften gelen, gelenekten gelen şeyleri var, düşünsel fikir altlarında problemler var. O yüzden bir şeyi başlatmak kolay olmadı. Ama bugün geldiğimiz noktada bu 30 yıllık bir süreç içerisinde biz dinleyicilerimizle beraber bir fikriyat yolculuğuna çıktık aslında. Ya bunun içerisinde siyasal yapı var, ekonomik gelişmişlikler var vesaire var ama hepimiz zihinsel olarak, fikirsel olarak, kalite olarak böyle kademe kademe büyüyerek bu noktalara kadar geldik. Şimdi genel bir eleştiri yapılıyor. Tabii hani yani şu an ezgilere geçmişlik kadar ilgi var mı, alaka var mı vesaire tarzı. Şimdi her olay bulunduğu dönemle değerlendirilir. Yani zamanın diliyle değerlendirilmesi gerekir. Şimdi 30 yıl öncesine göre bazı şeyler değerlendirilmez. Bugün geldiğimiz noktada toplum değişti, gençler değişti, çevre değişti, her şey değişmeye mahkumdur, muhtaçtır. Tabii ki bu süreçte insanların her şeye bakışlarında bir değişiklik söz konusu olabilir. Bu hayatın normal akışıyla aykırı bir durum değil. Müziğimizden beklentiler de zaman içerisinde değişmiş olabilir. Ama değişmeyen tek şey şu var. 7'den 70'e bizim eserlerimizi dinleyen herkes de bu eserlerin bir farklılık oluşturduğuna tarzında yaklaşım. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Bunu nereden görüyorum ben? YouTube kanalımız var Marmara Müziği'nin. Ve ciddi bir abonesi de var biliyorsunuz. Orada hep gençleri görüyorum ben. 16, 17 yaşında, 18 yaşında gelmişler. İlk defa dinlemişler. Onlara çok ilginç geliyor, güzel geliyor, değişik geliyor. Farklı geliyor. Ve oradan ben şimdiye kadar bunların için dinlemedim serzenişleri geliyor. Bu da şunu gösteriyor ki bugünkü zamanın diline de, zamanın gencine de, zamanın insanına da hitap edebiliyor. Neden bunu yapabiliyor? Çünkü bu müzik kadim bir kültürden ve eskimeyen bir dilden besleniyor. Bir değerden besleniyor. Nedir bu değer? Bir vahiy değeridir. Çünkü vahiy, Kur'an zamansızdır. Zamanı yoktur. Yani her dönemin değeridir. Her döneme hitap eder. Siz bundan 500 yıl sonra da Kur'an'a başvurduğunuzda "Aa bugün anlatıyor" dersiniz. Bugün Kur'an okuduğunuz "Aa bugün anlatıyor" diyorsunuz. 500 yıl önce okuyan insanlar da "Aa bugün anlatıyor" diyorlardı. Ama 500 yıl geçmiş. 1000 yıl geçmiş. Çünkü zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşir. Kur'an'ın böyle bir özelliği var. İşte buradan beslendiği evet, için, vahiden beslendiği için her zaman tazeliğini koruyor. Ben kalksam ve dirilsem, imanımla yücelsem dediğiniz evet. zaman, bunu 20 yıl sonra da deseniz, ben insanların her zaman içsel bir yolculuğunda bir kalkması gerektiği, dirilmesi gerektiği ve kendisine şöyle bir çeki düzen vermesi gerektiği zamanlar olacaktır, vardır. Hiçbir zaman bu değişmez. O yüzden geçmişten bugüne kadar evet zaman değişti ama bizim eserlerimizin o kalıcılığı, ilgi, alaka ben değiştiği veya azaldığı kanaatinde değil.
Hocam az önce de bahsettiniz hani 16 yaşında 18 yaşında gençlerin de sizi takip ettiğini. Siz gelecek nesillere bu noktada bir Eşref Ziya olarak ne tür tavsiyelerde bulunmayı istersiniz hocam?
Gelecek nesillere nasıl bir tavsiyede bulunmak isterim? Şöyle söyleyeyim. Bize de hep böyle büyükler tavsiyelerde bulunurdu. Biz bunları tabii ne kadar dikkate alırdık bilmiyorum. Şu anda onlara tavsiye edilecek duruma gelmiş olmak da insan biraz canı sıkıyor yani.
Ama yok hocam gençsiniz siz hala.
Ama şunu söyleyeyim. Gençlere zamanın diliyle hitap etmek lazım. Yani çünkü onlar bu zamanı soluyarak büyüdüler. Yani bizim dönemimizi soluyarak büyümediler. O yüzden onların anlayabileceği, çünkü ne diyor hadiste, kelimun nase fi ukulihim diyor. İnsanlarla akıllarına göre konuşur. Bugünkü gençlerin yaklaşımı, hayata bakışı biraz daha farklı. O yüzden biz zamanın dilini oluşturarak onlara yaklaşmamız lazım. Ama şunu söyleyeyim, onu müzikal olarak Eşref Ziya ya da arkadaşları yapamaz. Bunu söyleyeyim, bunun altını çizeyim. Çünkü biz onların zamanında yetişmedik. Onların büyüdüğü ortamda büyümedik. Evet, onlarla beraber aynı zamanı yaşıyoruz, soluyoruz ama onların dili vesairesi farklı. O yüzden onlara hitap edebilecek yeni yeni arkadaşların çıkması lazım. Yeni yeni gençlerin ve onlarla aynı frekansta buluşup ama yine kadim kültürü, yine vahiy kültürünü onlarla müzikal olarak paylaşması lazım. Benim müzikle ilgilenmek isteyen ya da insanlara fikriyatını, düşüncesini paylaşmak, onlarla hayata bakışını, felsefesini iletmek, aktarmak isteyen gençlere zamanın dilini iyi okumalarını tavsiye ederim yani. Onlara en büyük tavsiyem budur. Zamanın dilini çok iyi okumak. Çünkü biz bulunduğumuz zamanın dilini çok iyi okuyabildiğimizi düşünüyorum. O yüzden biz toplumla aynı, çünkü zamanın dilini yakaladığınız zaman toplumla örtüşüyorsunuz. Onlarla bir oluyorsunuz, beraber oluyorsunuz. Ama dilini yakalayamadığınız zaman frekans tutmuyor, ritim tutmuyor. O yüzden bu arkadaşlar önce bir zamanın dilini algılamalı. Bu zamanın dilimi içerisinde o inandığı değerleri, kültürü, vahiyi, o eskimeyen o değerleri onlarla bir şekilde paylaşma yolunu yakalaması gerekiyor.
Evet hocam. Yani aslında biz Eşref Ziya dediğimiz zaman, Eşref Ziya'nın müziği dediğimiz zaman tabii kendi eski yıllarımızı hatırladığımızda o zamanın toplumu sanki biraz söz söylemeye çekinen, biraz ürkek bir toplumdu. Hani şu anki toplum aslında elinde kamerası olanın sözünü rahatlıkla söylediği ya da klavyesi olanın söylediklerini yazabildiği bir ortam. Bizim için bu yüzden Eşref Ziya yani dile getirilmeyen bazı sözleri
dile getiren adam.
Ha, evet, seslendiren bir isim oldu hep. Bu yüzden de ayrıca teşekkürlerimizi sunarız size. Eklemek istediğiniz bazı şeyler varsa hocam, programın sonuna doğru çünkü yaklaştık.
Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza, tüm dinleyenlerimize, kardeşlerimize sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sayın Eşref Ziya Terzi'ye davetimizi kabul edip programımıza konuk olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Doğrusu müziğin insanı rahatlatan, duygu ve düşüncelerimizdeki kara bulutları yok eden dingin bir tarafı olduğunu düşünürüm hep. Bugün sizinle sohbet etmek de bize böyle bir sükunet getirdi sanki. müziğin o kapsayıcı ve etkileyici gücünü sözlerinize de yansıttınız. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam.
Estağfurullah.
Sizi ve tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Selametle kalın inşallah.
Eyvallah. Görüşmek üzere.